10. kaset 1. yüz sayfa 370. 24 Temmuz'da Tarlopol düştü mahkum. Hiçbirimizin haberi yok olaylardan. 24'ünde düşmüş oysa Tarnopol. Tüm birliklerimiz sürülmüş Galicia cephesinden ve mahkum. 60 bin gencimiz öldürüldü Alman cephesi önünde. Nasılsa canını kurtarabilen biri, kendini yaralı yaralı sürükleyen biri, şimdi Petersburg Sayrılar Evi'nde demiş ki kendisini dinleyenlere, hepimiz ağlıyorduk ve onlara anlatmaya çalışıyorduk ki bizi sizin üstünüze saldırtanlar gerimizdekiler. Onlar Sovyetimizin bir nolu prikazını yürürlükten kaldırdılar çünkü. Bizi orada kendi siperlerimizde öldürüyorlardı ve size doğru fırlamak bizim için kurtuluş gibiydi. Ama Almanlar dinlememişler. Belki de Rusça bilmedikleri için mahkum. Tam 60 bin genç Alman cephesi önünde böyle başıboş dertlerini anlatmaya çalışıp ağlarken mahkum. Ah, dinlediklerimizden ötürü öyle üzgün ki canımız bir lokma geçmiyor boğazımızdan. 60 bin genç, 60 bin ana, 60 bin baba, bacı ve 60 bin koca nişanlı demektir. Kupkuru gözlerle şimdi onlar dönüş yollarını bekliyorlar sevdiklerinin. Batı cephesi komutanı Brusilov istifa etmiş. Batı cephesinin sorumluluğunu da başbuğ Kornilov üstlenmiş. Biz zafer beklerken durum çok ama çok kötü mahkum. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. B. Rusya'mız kötüledi mahkum. Hastamız ölüyor artık. Mirasına konmak isteyenlerse onunla birlikte mezarlığın karanlıklarına yuvarlanıp gidecekler. Tarnopol'ün düşmesi demek, herkesçe çok iyi biliniyor, Riga'nın da düşmesi demektir. Riga'nın önü alabildiğine açık. Riga'nın düşmesi eli kulağında. Söylentilere bakılırsa Almanlar Riga kapılarında görünmeye başlamışlar bile. Ah bu söylentiler, biliyor musun mahkum, biz utanmaz, rezil Rusların bir şeyde üstüne yoktur. Laf üretmede, bir de yiyip içip sarhoşlamada. Sankt Petersburg'umuz ölülerle yarı sakatların ve bir de sakatlardan daha çok o köşede bu köşede yıkılan sarhoşların kenti oldu. Geçenlerde Politseiki Köprüsü ile Anichkov Köprüsü arasında şöyle bir dolaşayım, eski mutlu günlerimizin özlemini gidereyim dedim kendi kendime. O iki köprü arasında akşamüstleri kaldırımlarda Sankt Petersburg'un en güzel kızlarıyla en yakışıklı gençleri dolaşır, çiçek ve rengarenk görüntü içinde insana binbir gece masallarında yaşadığı duygusunu verirdi. Şimdi her şeyin sıvası dökülmüş gibi mahkum. Kötü bir ruh sanki tüm o güzellikleri soldurmuş, köhnetmiş, yaşlandırmış gibi. İnanır mısın mahkum? Gece karanlığına kalmamak için Anichkov Köprüsü'nden hemen geri döndüm korkuyla. Güzel paytonların salına salına geçtiği köprülerin üstünde şimdi bir takım ne oldukları belirsiz, uygunsuz adamlar dolaşıyor, sağa sola kötü kötü bakıyorlar. Bereket versin benim resmi giysim var da onun koruyuculuğu altında biraz rahat soluk alabiliyorum. Dışarıya çıkamayınca mahkum, biz de sık sık yakın komşular kendi aramızda toplanıyoruz. Bizi hemen her gece serge topluyor. Sana sergeden söz ettim mi bilmiyorum. Ama öyle sanıyorum ki serge bir bolşevik. Dışarıda kalmış, tutuklanamamış bolşeviklerden biri. Arabacı Mitka'ya da söyledim bunu. Mitka dedim, bu sergenin ikide bir bizi toplaması senin gözünden kaçmıyor mu? Ne gibi dedi arabacı Mitka. Ne gibisi var mı Mitka? Ben bu sergenin bir bolşevik olmasından kuşkulanıyorum. Mitka'nın yerine yaşlı Foka yanıt verdi. Zahar dedi sert bir biçimde. Anlamadım gitti doğrusu. Sergenin bolşevik olmasının sana ne zararı var? Onu efendilerimiz, örneğin Rodzianko'lar, Riyad Bushinski, Pavel Pavlovich Riyad Bushinski, tekstil kralı, multimilyoner, anayasacı partiden gibiler düşünsün. Sana ne oluyor aptal Zahar? Foka bana böyle çıkışır çok kez. Ama onu tüm mahalledekiler gibi ben de son derece sever sayarım. Öyküsü anlatılmaya değer mahkum. Foka azatlı bir köle. Kendisi gibi köle bir kızı, Natalya Savişna'yı çok sevip evlenmek istediği için zavallı kızı Sibirya'ya sürmüş efendileri. Ama sonra evlenmekten caymak koşuluyla geri getirmişler. İkisi de hiç evlenmeden efendilerinin konaklarında yaşlanıp gitmişler. Natalya'nın ölümünü anlattığı zaman hepimiz gözyaşlarımızı tutamayız. Foka acıyla birlikte olgunlaştığı için herkesin kendisine derin bir saygısı, bağlılığı vardır. Arabacı Mitka'yla ve karısıyla eskiden beri tanışırız. Mitka'nın işleri iyi şu sıralar. Başkentten ayrılan ayrılana. O nedenle arabacılar doğrusu iyi para kazanıyorlar. Mitka da içkiyi biraz daha arttırıyor. O da Foka'dan yana çıktı. Düşünsene Zahar dedi. Sergen'in anlattıklarından öğrendiklerimizi bir düşün. Her şeyin en doğrusunu hepimize o anlatmıyor mu? Geçen gün Duma'nın eski başkanı Rodzianko'nun Sovyet'te yaptığı konuşmayı o aktarmadı mı bize? Gerçekten de Sergen'den öğrendiğimiz çok şey oluyor. Rodzianko'nun konuşmasını duyduğum zaman kulaklarıma inanamadım mahkum. Gerçekten inanamadım. Rodzianko Sovyet'te apaçık şöyle demiş. Halk arasında ordularımızın yenilgisine İngiltere ile Fransa'nın neden seyirci olarak kaldığı soruluyor. Riga, İngiliz ve Fransız donanmasının burnu dibindeyken niçin Alman akınlarını durdurabilecek bir girişimde bulunmaktan kaçınıyor deniyor. Önce şunu belirteyim ki Baltık donanmamızın yenilgisini bir kayıp olarak görmüyorum. Çünkü Baltık denizcileri ve de en başta Kronstadt'ın piyade erleri tepeden tırnağa kızıllaşmışlardı ve bu donanmanın yenilgisi aslında bize çok şey kazandırmıştır. Foka o zaman bana şöyle dedi. İşitiyor musun Zahar? Efendilerimiz neler söylüyorlar? Koskoca donanmamızın yenilgisinden şu kadarcık kaygılandıkları yok. Bizim yenilgimiz hep onların zaferi olmuştur da onun için. Unutma akılsız Zahar, onların dostu bugün İngilizlerse yarın Almanlar olacaktır. Ama hepsi bize karşı ortak zorbalardır. Köleliğimizden kurtulmamamız için, bizi daha iyi sömürebilmeleri için. Ben yaşlı Foka'yla tartışmaya girmeyi sevmem mahkum. Ama doğrusu ya, Sergen'in sözünü ettiği konuşmada üstünde alabildiğine durmaya değer. Bunu biliyorum, bunu hepimiz biliyoruz. Yine de ben Sergen'in bolşevikliğinden hoşlandığımı söyleyemem. Çünkü yanında gittikçe tanımadığım gençlerle işçiler toparlanıyor. Yine de bana bir amaçları varmış gibi geliyor mahkum. İşin kötüsü Foka'nın da, arabacı dostum Mitka'nın da bu amacı bildiklerini sezinliyorum. Ama bana bir türlü çıtlatmıyorlar mahkum. Öyle günler yaşıyormuşuz ki herkes üstüne düşeni yapmak zorundaymış. İkide bir bana baka baka böyle laflar edilmesinden pirelenmeye başladım mahkum. Gerçekten pirelenmeye başladım. Üstelik dostum olacak Mitka'nın da onlara katılması alabildiğine canımı sıkıyor. C. Yo yo. İşte bu olamaz mahkum. İşte artık bu olamaz. Bana bunu yaptıramazlar. Dostlarım da olsalar. Çünkü dostluk dostluktur, görev görevdir, iş de iş. Bizim devlet kapısında gördüğümüz eğitim budur işte. Her şeyin yeri ayrı. Benden ne istediklerini biliyor musun mahkum? Sahi senin adını unutuyorum zaman zaman. Böyle değişime kızmadığını biliyorum ama Georgi Vasilievich, sen onlardan çok daha akıllısın. Sana söylesem benden ne istediklerini sen, yo yo işte bu olmaz diye bağırırsın. Evet mahkum Georgi Vasilievich, ne istiyorlar benden biliyor musun? Bunu sana söylemem bile olanaksız aslında. Yani görevim gereği söylememem gerekir. Ama hiç olmazsa bunu söylemekte bugünün koşullarında, bu laf da benim değil ha, nereden kimden öğrenmişse öğrenmiş, ikide bir Mitka bugünün koşullarında deyip duruyor. Bugünün koşullarında benden ne istediklerini sana söylememin pek sakıncası yok. Sergen'in yazacağı bir iki pusulacığı sana iletmemi istiyorlar. Bir iki pusulacıkmış, bak bak, istedikleri şeye bak, istedikleri şeye bak sen. Bir iki pusulacıkmış. Bana da işin bu aşamasında, bu da Akaki Akakiyeviç diye kış günü bile paltosuz gezmekle ünlü Zibidi'nin lafı, ikide bir söyleyip durduğu için bizimkilerin de ağzında sakız gibi şimdi bu laf. Akaki Akakiyeviç, Sergen'in arkadaşı, son zamanlardaki ev toplantılarına o da sık sık gelmeye başlamıştı. Sanırım o da bolşevikleşmiş tiplerden biri. İşin bu aşamasında bana düşen görev de buymuş. Hah, görev sözcüğü de ne yakışıyor ama çulsuzun ağzına. Bu Akaki Akakiyeviç gece yarılarından sonra kürk mantoları içinde arabalarında giden kişilerin karşısına bir hayalet gibi dikilir, paltolarını çekiştirip dururmuş. Adamların korkusundan pek keyiflenirmiş. Onu öyle buz gibi soğuk içinde incecik bir mintanla görenler nasıl korkmasınlar ki? Polise haber vermişler ama yakalanamamış bugüne değin. Hiçbiri normal insanlar değil bunların mahkum. Senin gibi söz dinler, normal, bildiğimiz cinsten insanlar olsalar, boşver kafamı karıştırıyorlar bu adamlar. Bir iki pusulacıkmış. Hiç beni düşündükleri yok. O pusulacık dedikleri şeyin bir sözcüğünü üstümde yakalasalar, ha? Düşünebiliyor musun tek bir sözcüğünü? Benim başıma neler gelir? Hiç akıllarına getirebiliyorlar mı onlar? Onu senle ben biliriz. Çünkü senle ben buranın koşulları içinde yaşıyoruz. Ah mahkum, ah! Dost bildiklerim ateşe atıyorlar beni. Üzülmeyeyim mi? Nasıl üzülmem mahkum, nasıl? Karım da onlardan yana. Yalnız, yapayalnız bıraktılar beni. Ama biliyordum ben, biliyordum. Başıma bir iş geleceğinden kuşkuluydum. Karım Sergen'in, İsa'ya benzeyen nurlu yüzüne aldandı. Karımın dini inançlarından, bağnazlığından yararlandılar. Karıma doğru dedim. İsa gibi bunlar. Başkaları adına kendileri çarmıha geriliyor. Onun gibi budala. Ama gel de sabah akşam ikonlar karşısında Bolşeviklere dua etmeye başlamış karıma anlat bunu. Ama en çok kime içerliyorum biliyor musun? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen yaşlı kambur Foka'yla arabacı Mitka'ya. Onlara dedim ki, sizin için hava hoş. Nasıl olsa Petropavlovskaya'da çalışan siz değilsiniz. Dışarıdan gazel okumak kolay. İçerideki tutuklulardan birine dışarıdan yasak şeyler getirdiğim bir sezinlenirse, bir anlaşılırsa ne olur biliyor musunuz? Önce en hafifinden işi ele alalım. Beni öldürüp oracıkta kurşuna dizmediklerini, Volinsky alayının erlerine tekmeletmediklerini ya da beni en rutubetli, en berbat hücrelerden birine atmadıklarını ama işime son verdiklerini düşünelim. Emekliliğime bir yıl kalmışken, 5 kuruşsuz bu budala karıyla birlikte ne yer ne içeriz, nerede barınırız ha? Bunları kimsenin düşündüğü yok bakıyorum. Senin işin kolay Foka. Kölelikten de gelsen 2 katlı bir evin var. Efendilerin iyiydi senin. Benim bir zamanlar yanında çalıştığım efendimse düşünmekten çok kez yorgun düştüğü için böyle inceliklere aklını yoramazdı pek. Devlet işine atıp kurtardım kendimi. Sen alt katta oturuyor, üst kattakilerin kirasıyla geçiniyorsun. Yine de işin tıkırında senin. Sana gelince Mitka, doğrusu senin de Foka'dan kalır yanın yok. Evinde et bile pişirdiğin söyleniyor. Herkes için işler kötüyken senin için iyi. 5 fersahlık yola 10 ruble aldığını söyleniyor. Elindeki atları satsan ömür boyu geçinip durursun işte. Ama benim durumum, hiçbirinizin beni düşündüğü yok. Karımın da. Kiramızı gününde ödeyemedik mi biz hop kapı dışarıya. Foka ne dedi biliyor musun mahkum? İşte herkesin içinde söz. Son verirlerse işine yukarı kata siz yerleşeceksiniz. Mitka da ne dedi biliyor musun? Evimizde et kaynadığı yok ama yine de sen haklısın Zahar. Ama işte bunca kişinin içinde söz sana. Ne kazanıyorsam o gün birlikte bölüşeceğiz hepsini üçümüz. Foka, sen ve ben. Dediğin gibi işler fena değil. Hepimizi bu bölüşme gül gibi geçindirip götürür. Ya karım ne dedi biliyor musun mahkum? Hiç senden bugüne değin bir şey istedim mi Zahar? Kendim için, ablamın yetim çocukları için. Ama İsa tanığım olsun, dargın öleceğim sana Sergen'in dediğini yapmazsan. Ah mahkum ah, yardım et bana. Onlara bir pusula yaz. Söz, her şeyi göze alıp götüreceğim pusulayı onlara. De ki pusulada, niçin Zahar'ı tehlikeye atıyorsunuz? Burasının koşullarını bildiğiniz yok sizin. Lime lime doğrarlar adamı. İstemiyorum ben pusula musula. Ah böyle yaz mahkum, ne olur böyle yaz onlara. Kurtar beni mahkum. Yazamaz mısın? Neden? Herkes kendine düşeni en iyi mi yapar? Ne demek öyle? Senden de mi hayır yok? Ne yapacağım ben? Ah mahkum ah. Tek pusulada kalacağını sansam. Pusulacıklarda kalacaklarını sansam. Beni mahvedecekler mahkum. Mahv. Hem de dostlarım. Dışarıdakilerin hepsi delirdi. Dışarıdakilerin hepsi deli. Bir tek ben kaldım akıllı içlerinde. İçlerinde bir tek akıllı ben kaldığımı gördükçe bu kez ben de bundan çıldıracağım işte. Kafamı kesseler bir ikincisini göndertemezler. Al işte. 14. Sergen'in Petropavlovskaya'ya gönderdiği mektuplar. Durum açıktır. Ya General Kornilov'un diktatoryası ya da proletarya ile köylülerin en yoksul katmanlarının diktatoryası. Kitleler Bolşeviklere güvendiklerini göstermişlerdir. Şimdi onlardan söz değil ama eylem ve savaşa karşı olduğu kadar ekonomik karmaşıklığa karşı da kararlı bir politik tutum beklemektedirler. Lenin 1. Merhaba yoldaş Georgi Vasilievich. Yoldaş Troçki ile Lunacharsky de bugün tutuklandılar. Her ikisinin de Kresti hapishanesine konulduklarını biliyoruz. Benim ve arkadaşlarımın görevi tutuklu bulunduğunuz Petropavlovskaya ile Kresti'de özellikle Kara Yüzler örgütünün bir baskınına karşı önlemler almak. Zahar'ın komşumuz olması size dışarıdan bazı bilgiler aktarmama yardım edecektir sanıyorum. Çünkü gazetelerin hepsi asıl gerçeği saklayıp sayfalar dolusu yalanlar yazıyorlar. Yoldaş Vasilievich, zorlu günler yaşadığımız kuşkusuz. Ama dünyayı ve kendilerini kesin kes değiştirmeye karar vermişlerin ne zaman işleri kolay olmuştur ki? Yaşasın proletaryanın demokratik zaferi. Yaşasın yoksul köylülerin demokratik zaferi. Yaşasın barış. Serge, 24 Temmuz 1917. 2. Merhaba yoldaş Vasilievich. Bilmeniz için, 2 gün önce yani 26 Temmuz'da yeni bir ortaklar hükümeti kuruldu. Bakanların çoğunluğu artık sosyalist bakanlardan oluşuyor. Anayasacı Demokrat Partimiz de 5 bakanlıkla Kerenski'ye geriden destek sağlamaya çalışıyor. Olaylara artık doğrudan kendileri değil, maşalarının karışmasının daha doğru olacağını düşünmüş olmalılar. Cephedeki yenilginin sorumluluğuna ortak olmak istemedikleri belli. Yenilgiyi bir büyük sefalet ve ölüm olarak yaşıyoruz St. Petersburg'da. Bu üçüncü ortaklar hükümetinin gittikçe sorumluluğu sosyalist bakanların almaları karşısında bu görüntüyle Sovyet'i ve halkımızı kandırıp uyutabileceklerini sanmıyoruz. Çünkü halkımız büyük yarasıyla birlikte acı içinde uyanık. Uyanık eleştirinize. 27 Temmuz. Parti 6. Kongresini St. Petersburg'da gerçekleştirdi. Lideri tutuklu, önde gelen kadroları sürgünde bir parti, her zamankinden daha güçlü olarak kongresini onların burunları dibinde gerçekleştirdi ve beylerimizin ruhları bile duymadı. Şimdi tam tamına 240 bin üyemiz var. 240 bin kişiyi temsilen toplanan 285 delege tam bir uyum içinde son derece önemli bir dizi kararı alarak yaşama geçirme görevini üstlendi. Troçki ve öteki yoldaşların partimize resmen katılmaları gerçekleştirildi. Troçki yoldaş, Merkez Komitesi'ne Lenin yoldaşla birlikte aynı oranda oyla seçildi. Bolşevik Parti'nin kendisine katılanlara karşı bu onurlu hoş geldiniz deyişinin anlamı hem kendimiz için hem de devrimimiz için büyüktür kuşkusuz. Yoldaş Vasilievich, partinin Temmuz olaylarıyla bel kemiğini kırdıklarını sananların burunlarının dibinde yapılan 6. Kongre'ye fiskelerini bile dokunduramayışları bizim artık nasıl güçlendiğimizi, işçilerle yoksul köylüler arasında uzun uzun çalışmalarımızın nasıl ürünlerini verdiğini göstermesi bakımından gerçekten de anlamlıdır. Troçki'nin Merkez Komitesi'ne seçildiği haberini Kresti'ye ulaştırışımızla oradan Troçki'nin mesajının kongreye ulaşması arasında geçen zaman topu topu 2 saati bile bulmadı. Yoldaş, sanırım gazetelerde bulmanın olanaksız olduğu bu olaylar seni bulunduğun yerin karanlıklarında pırıl pırıl bir kıvanca götürmüştür. Serge, 28 Temmuz 1917. 3. Yoldaş Georgi Vasilievich. Dün gece ciddi bir bunalım geçirdik. Petropavlovskaya çevresinde Kara Yüzler örgütünün azgın gerici militanları görülüp kayboldular. O nedenle durumu kısaca özetlemekte yarar görüyorum. Savaş yenilgisinin getireceği kitle eylemlerini bastırabilmek için Menşevik ve Sosyalist devrimcilerin ağırlık kazandığı 3. Ortaklar Hükümeti artık elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu gösteren girişimlerde bulunmaya başladı. Kuşkusuz General Gurko'nun adını duymuşsundur. 1916-17 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Devrimci halkımız ve Bolşevikler onun barış isteyen demokratik örgütlere nasıl kan kusturduğunu unutmamışlardır. Tam bir çarcıydı. Şubat devriminden sonra da İngiltere'ye kaçmıştı. Yargılanmaktan korkuyordu. Yalnız kendisinin bildiği cinayetlerin hesabının kendisinden sorulabileceği varsayımıyla tasını tarağını topladığı gibi herhalde bir daha ülkesini hiç göremeyeceğine %100 inanmış bir biçimde kaçıp gitmişti. Ama şimdi Gorko, St. Petersburg'da Karayüzler örgütünün başında özel olarak getirtildi. Ayrıca Savinkov da şimdi General Kornilov'un akıl hocalığını yapıyor ve General Gorko ile birlikte yeni cinayetler tezgahlamak için ortaklar hükümetinin emrinde çalışıyorlar. Savinkov adı birçok kişi için şaşırtıcı olmakta devam ediyor. Bir zamanlar Çar'a karşı savaşın veren, Çarcı rejimin yıkılması için gözünü budaktan sakınmayan bu teröristin adı halk arasında kuşkusuz önemli bir yer kaplıyor. Özellikle Grand Duke Sergei'yi öldürmesiyle başlı başına bir üne erişmişti Savinkov ve bu ünü hala sürüyor. Şimdi birçok kişi şunu soruyor. Nasıl olur da bir zamanlar birbirlerini bir kaşık suda boğacak kadar iki azılı düşman olanlar, şimdi birlikte sosyalist bakanların emrinde, Bolşevik parti ve halka karşı girişimde bulunmak için birleşebilirler? Düne kadar biri monarşik düzeni savunmak için kan dökerken, öteki de monarşiyi yıkmak için terörist eylemler gerçekleştirmiyor muydu? Bir monarşistle bir teröristin birleşmesini anlamakta güçlük çekenlerin sayısı oldukça kabarık. Ve biz teröristin sınıfsal yapıdan kopuk serüveninin işin sonunda buraya dek gelip dayanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Terörist için önemli olan kan dökmektir acımasız bir biçimde. Ve bunun sonunda elde etmek istediği tek şey yılgınlıktır. Dün Çar düzeninden yana olanları yıldıranlar, bugün emekçilerden yana olanları yıldırmak ve yalnızca kendi kanlı sultalarını sürdürebilmek için önlerine uzatılan yeni düzenlemeleri gözlerini kırpmadan uygulamaya koymaktadırlar. Şunu belirtmemde yarar var kuşkusuz yoldaş, gerek Gorko'nun adı, gerek Savinkov'un yıldırıcı kan dökücülüğü, gerek başbuğ Kornilov'un çevresinde gittikçe güçlenmeye başlayan gerici ırkçı kuvvetlerin yoğunlaşması bazı kesimlerde yılgınlık ve gerileme belirtileri gösterdi. Ama St. Petersburg proletaryası tüm bu tuzakları parçalayacak kadar güçlüdür, devrimcidir ve devrimci öncü partisiyle sıkı sıkıya bütünleşmiştir. Ne ki tüm bunlar düşmanlarımızın ne kadar güçlü olduklarını bize görmezlikten getirmemelidir. Kuşkusuz Gorko'da, Savinkov'da, General Kornilov'da savaşmada, kan dökmede, acımasız düzenlemeler ve operasyonlar gerçekleştirmede ustalaşmış, edinimleri olan kişilerdir. Bu nedenle düşmanımızı küçümseyemeyiz. Petropavlovskaya önünde güvenlik önlemlerini arttırdık. Sivil giyinimli kızıl koruyucular, şimdi başlarında Gorko'nun bulunduğu cinayet şebekesinin bir gece aniden gerçekleştirebilecekleri bir baskınla, hücrelerinde tutuklu yoldaşlarımızı boğazlamalarını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ama bu arada siz yoldaş, böyle bir baskınla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi sonuna dek savunmalısınız. Bizden önce içeriye dalıp korkunç cinayetler işlemelerinden kaygılıyız. Savunmanızda saniyenin bile önemi var. Bu konuda neler yapabileceğinizi lütfen düşününüz. Sizi devrimci sevgimle kucaklıyorum. Serge, 2 Ağustos 1917. 4. Merhaba yoldaş. Savinkov'un Gorko ile birleşen terörist eylemleri artık gün ışığı görmeye başladı. Bu terörist eylemler Gorko'nun Kara Yüzler Örgütü ile bütünleşerek St. Petersburg proletaryasının beynine, ruhuna, günlük yaşamına yerleştirilmeye çalışılıyor. 3-5 kişilik topluluklar gelişigüzel bir evi, bir lokantayı yaylım ateşine tutup sırra kadem basıyorlar. Bir sürü ölü yerlerde yatıyor, katilleri de bir türlü bulunamıyor, arabalar taranıyor, çocuklar öldürülüyor. Yeni yaşam, Novaya Jizn. Daki, yazılarındaki Gorki, oynanan oyunun bilincinde olmadan yaptığı genellemelerle suçu Bolşeviklerin üstüne yığma eğilimi gösteriyor. Bu eylemleri Temmuz olaylarındaki kitlelerin davranışlarıyla bütünleştirip karşı güçlerin ekmeğine yağ sürücü yazılar yazıyor. Neler söylüyor Gorki? Ruslar edilgen gibidirler ama aslında anarşizme eğilimlidirler. Hele iktidar avuçları içine düşmeye görsün. İşte o zaman tüm insancıl düşüncelere ve kültüre karşı nasıl yaman düşman olduklarını hemen tanıklarlar. Yollu yazılarla bir lokantanın nasıl tarandığını ve insanların orada nasıl acımasızca öldürüldüklerinin öyküsünü anlatıp bu olayları Rusların vahşiliği, kültür düşmanlığı, budalalıkları ile açıklayıp artık yapacak bir şey kalmadı demeye getiriyor. Ona göre aydınların onayladığı bir seçkinler hükümetini Bolşevik çılgınlığının neden olduğu anarşizme yeğlemek gerek. Kara yüzler kendi işledikleri cinayetleri yine kendileri lanetliyorlar Georgi Vasilievich. Açıktan açığa şöyle diyorlar. Bu anarşik olayları, bu girişimleri kara yüzler örgütüyle Bolşevikler işliyor. Allah ikisinin de belasını versin. Bizi bu iki beladan da kurtaracak başbuğumuzun iktidarı almasını ve tüm bu olayları eli böğründe izleyen Sovyet'i dağıtmasını desteklemeliyiz. Böylece kara yüzler kendi iktidarlarını Kornilov aracılığıyla gerçekleştirirken devrimci güçleri ezmek, yok etmek bakımından halkın desteğini de sağlamak yolunda önemli adımlar atmış oluyorlar. Ve Gorki de bu oynanan oyunun destekçisi durumuna düşüyor. Sankt Petersburg proletaryası kendi karşısında bloklaşan bu düşmanlıklar karşısında yapayalnız. Güvendiği tek bir örgütü var. Elinde bir tek o kaldı. Onun da elinden alınıp boğazlanmaması için alabildiğine uyanık. Gerçekten de anayı yazan Gorki bu Gorki mi? Anayı yazanla yeni yaşamdaki yazıları yazan arasında derin bir farklılık var Georgi Vasilievich. Yeni yaşamın çıkması için 275 bin ruble koymuş olan ünlü bankerlerimizden E.K. Grubun buyruğuna girmemişse Gorki, hep aynı Gorki ise eğer, o zaman ananın bir büyük yanlışlık olduğunu söylüyorum. Ananın yanlışlığının ne olduğunu seninle tartışmak isterdim Georgi Vasilievich. Serge, 7 Ağustos 1917. 5. Yoldaş Georgi Vasilievich. Artık alabildiğine uyanık, son derece dikkatli olmamız gereken günler yaşıyoruz. Georgi Vasilievich, Lenin yoldaşın partinin 6. kongresinde dile getirdiği kaygının doğru olduğu çok kısa zamanda ortaya çıktı. Lenin yoldaş, 6. kongrede delegelerin dikkatini bir büyük plana çekiyordu. İngiliz filosunda en küçük bir kıpırdanış yok. Her şey hükümetin Sankt Petersburg'u Moskova'ya taşıma planına uygun gerçekleşiyor. Bu, Kerenski ile Fransız-İngiliz kapitalistleri arasındaki bir gizli anlaşmayla Sankt Petersburg'daki devrimci direnişin Almanlara kırdırılması planının esintisini vermiyor mu bize? Sanıyorum ki olaylar bunu şimdiden doğruluyor. Birkaç güne kadar toplanacak olan Moskova Devlet Konferansı'nın bir amacı bu. Bir amacı da başbuğun tüm iktidarı alabilmesi için gerekli ortamı sağlamak. Başbuğ için çok görkemli bir karşılama töreni yapılacağı söyleniyor. Ülkenin tüm diri güçlerinin çevresinde toplandığını Moskova Devlet Konferansı ile gösterecek Kornilov, hem dünya kamuoyuna hem de Rus kamuoyuna. Aslında Lenin yoldaşın gösterdiği yönde girişimlerin gittikçe yoğunluk kazandığını belirten söylentiler, son zamanlarda artık kulaktan kulağa değil, yüksek sesle söylenmeye başlandı. Söylentilere bakılırsa bu konuda Almanlarla bile gizli bir anlaşmaya varılmış. Devlet konferansının hemen ardından Almanlar durdurdukları yürüyüşlerini hızlandırarak Riga'yı ele geçirecekler ama orada kalacaklarmış. Bu arada Almanların topraklarımız üzerindeki yürüyüşünden kaygılanan ve telaşlanan halkımız Sankt Petersburg üzerine diri güçleriyle yürüyecek olan başbuğumuza tüm olanakları ve desteği sağlayacak, onun iktidarı almasını gerçekleştireceklermiş. Yeni kurulacak hükümette Kornilov devlet başkanı, Kerenski başbakan olarak Almanlarla hemen barış görüşmelerine başlayacaklarmış. İngilizlerle Fransızların bu plana bir itirazları yok. Onlar da tıpkı Almanlar gibi dünya proletaryasına ve erlerine kötü bir örnekleme oluşturan Sovyet modelinin öncelikle ortadan kaldırılmasından yanaymışlar. Eğer Kornilov bunda başarıya ulaşamazsa, işte bunun üzerine Alman birlikleri St. Petersburg'a girecekler ve tüm devrimci güçleri dağıtıp ondan sonra devletler olarak kendi aralarındaki politikaları yeniden gözden geçireceklermiş. Bu söylentilerin doğruluğunu Rodzianko'nun Kronstadt denizcilerinin yenilmesi karşısında Sovyet'te yaptığı konuşmayı anımsarsak daha iyi değerlendirmiş olabiliriz. Buna bir yenilgi olarak bakmıyordu Rodzianko. Kızıllardan kurtulduğumuz için bir kazanç gözüyle bakıyorum diyordu anımsarsan. Yoldaş Vasilievich, sana iyi haberler veremediğim için üzgünüm. Ama gerçeğin kendisini iyice belleyip tüm davranışımızı ona göre düzenlemekten başka yapacak şeyimiz yok şu günlerde. Her şeyi yeneceğiz. Yaşasın devrimci kitleler. Serge, 9 Ağustos 1917. 6. Yoldaş Georgi Vasilievich. Uzun süre yazamadım sana. Kuşkusuz merak etmişsindir. Zahar'ın somurtkanlığını bırakıp benim birkaç günlüğüne Moskova'ya gittiğini söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Seni üzmek için elinden geldiğince somurtup durmuştur. Burada yeniden dostlara kavuşmaktan gerçekten kıvançlıyım. Sana olanları anlatmalıyım. Çok önem verdikleri Moskova Devlet Konferansı tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Bildiğin gibi bu konferansın ileriye yönelik politik stratejilerinde önemli bir yeri vardı. Ülkenin diri güçlerinin bu konferansta kendi çevrelerinde oluştuklarını gösterip, General Kornilov'un süksesini daha bir artırmaya yönelikti. Moskova Devlet Konferansı denebilir ki başbuğu için hazırlanmış bir oyundu ama işler bekledikleri gibi çıkmadı. Bolşevik Parti Moskova Devlet Konferansı'nı kabul etmediğini bildirdi. Bu konferansın amacını açıkladı. Ayrıca ülkenin asıl diri güçleri olan işçilerle köylülerin devlet konferansında temsil edilmediklerini söyledi. Bu nedenle tüm Moskovalıları genel greve çağırdı. Küçük el bildirileriyle Moskova Devlet Konferansı'nı boykot ettiğimizi duyurmaya başladık. El bildirilerimiz kapışılıyordu. Bu bildirileri St. Petersburg'da da dağıttık. St. Petersburg proletaryasını davranışımızdan daha önce bilgilendirdik. Aslında partinin tüm canlılığını sağlayan fabrika işçi komitelerindeki arkadaşlarımız bu konuyu kitleye anlatmıştı. El bildirilerimizin dağıtıldığını gerek Sovyet yönetici kadrosu, gerekse küçük burjuvalarımızın oluşturduğu hükümet yöneticileri duymuşlardı. Ama bu bildirilerin bir önemi olabileceğini düşünmediler. Bunda bir bakıma haklıydılar da. Durum St. Petersburg'da olsa kaygı duymaları için bir neden vardı. Ama Moskova'daki devlet konferansını yasa dışı Bolşevikler küçük el ilanları ile etkisiz duruma getiremezlerdi. Doğrusu ya biz de bu konuda bazı kuşkular taşıyorduk. Ne ki parti bu konuya uzun zamandan beri de hazırlanıyordu. Yasa dışı bir örgütün genel grev çağrısına Moskovalıların tümüyle uyacağını söylemek doğrusu pek güçtü. Konferans 12 Ağustos sabahı saat 7.30'da toplantısına başlayacaktı. Bunca erken saate alınması konferanstaki gündemin yüklü oluşuna bağlanıyordu. Bir de asıl amaçları Moskovalılara nasıl çalışkan insanlar olduklarını göstermekti. Trenle yola çıkmayı seçmişlerdi. Gerçekten de tren saatten 7'ye çeyrek kala gara girdi. Gar görülmeye değerdi. Çiçeklerle donatılmıştı. Dövizler asılmıştı. Küçücük okul çocukları ellerinde buketlerle onları bekliyordu. Azıcık kuşkulu olanlar bile Moskova'ya ayak basar basmaz tüm kaygılarının bu görüntü karşısında dağıldığını gördüler ve sevindiler. Hepsi de çok iyi hazırlanmışlardı doğrusu. Fraklarını giymişlerdi. Ellerinde buket buket çiçeklerle garda Moskovalı yöneticilerle boy boy resim çektiriyorlardı. Tüm Sovyet yetkilileri oradaydılar. Tüm bakanlar oradaydılar. Tüm Menşevik ve Sosyalist devrimcilerin en önde gelen liderleri oradaydılar. Ve bando durup dinlenmeden marşlar çalıyor, bir takım kişiler yine durup dinlenmeden havaya konfetiler fırlatıyor ve garda bekleyenler beklentilerini sürdürüyorlardı. ama neyi niçin beklediklerini kendileri de bilmiyordu. 45 dakikadır orada bekliyorlardı. Bando yorulmuştu. Biraz dinlenir gibi oluyor ama yöneticisinin değneğiyle birden ateşe gaz dökülmüş gibi yeniden parlayıveriyordu. O zaman yeniden konfetiler atılıyor, yeniden yüzlerdeki gülümsemeler yayvan yayvan çevreye dağılıyordu. Ama gardaki bu anlamsız beklemeyi artık gizleme olanağı kalmamıştı. Yoldaş Vasilyevich, Moskova genel grev çağrısına tam bir bağlılıkla uyuyordu. Belediye yetkilileri ve görevliler bir tek otobüs, tek bir tramvay, bir tek taksi çağırtamamışlardı. Gelenleri alıp da konferansın yapıldığı salona götürmeleri için. Doğrusu böylesine onlar da beklemiyorlardı. Sağa sola koşuşmaları, yüzlerinin kağıt gibi bembeyaz oluşu bundandı. Kendilerine söz de verilmişti. Paraları ödenen taksiler bile vardı. Konferansın yapılacağı yerle garın arası en az 3 kilometre Georgi Vasilyevich. Ne yapacağını şaşıran Moskovalı yöneticiler kara kara düşünürlerken tüm menşevik ve sosyalist devrimcilerin önde gelen liderlerinin suratları bir karış asılmış, sanki trenin kara dumanı gelip gara çöreklenmişti. Artık konfetiler atılmıyor, marşlar çalınmıyor. Derin bir suskunluğun içinde fraklarıyla ülkemizin tüm politik yöneticileri Moskova garında çakılıp kalmış, ne yapacaklarını düşünüyorlardı kara kara. Tam bu sırada dışarıda birden araba sesleri duyuldu. Tanrım, gar birdenbire nasıl canlanıverdi, doğrusu görmeni isterdim. Tıpkı ilk geldikleri gibi birdenbire her şey yeniden rengarenk görüntüsüne bürünüverdi. Herkesin aklından geçen şey aynıydı. Konferansı bu kadar erken saate almakla yanlış yaptık. Aslında çalışma saati 8'de başladığına göre işte otobüsler ve taksiler hem de 5-10 dakika öncesinden gelmiş bulunuyorlar. Bu bolşevikleri ne kadar da çok ciddiye alıyoruz canım. Gerçekten de araba sesleri tüm garı doldurdu ve kontaklarını kapamadıkları için motorlarının gürültüsü duyuluyordu. Hiç kuşkusuz bu motor sesleri onlara karşılama törenindeki ulusal marştan daha ahenkli, daha güzel geliyordu. Az sonra gar giriş kapısında bir teğmen belirdi. Önce buna anlam veremediler. Teğmenin görünmesiyle birlikte tepeden tırnağa silahlı bir bölük er hemen gar içine dalıp gar kapılarını tuttular. Bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini kimse kavrayamadı. Bazı kafasızlar bunu askeri bir törene yorumlamak için kafalarını patlatırken, genç teğmenin dimdik adımlarla perona doğru tek başına yürüdüğü ve konferansın önemli kişilerine doğru gittikçe yaklaştığı görüldü. Teğmen, Sovyet yöneticilerinin önünde durdu ve askerce bir selam çakıp hepsini son derece resmi bir biçimde selamladı. Ve elini siperliğinden indirmeden karşısındaki Sovyet ve hükümet yöneticilerine aynen şunları söyledi. Moskova askeri garnizonu devlet konferansı için kentimize gelmiş bulunan delegelerin can güvenliğinden herhangi bir durumda kesin olarak sorumlu bulunmadığını bilgilerinize sunmak için beni görevlendirmiştir. Arz ederim. Sovyet yetkilileri ağızlarını açmak için davrandıklarında Teğmen hızla sırtını dönüp geldiği gibi sert adımlarla uzaklaştı. Tam gar çıkış kapısında yeniden çevresinde toplanan erlerin arasında sanki alay etmek için yeniden Moskova Devlet Konferansı delegelerini uzun uzun selamladı ve birden yanındaki erlerle birlikte kapıdan çıkıp gözden gitti. Gardakiler bir süre uzaklaşan otomobillerin seslerini dinlediler. Sonra derin bir sessizliğin içine düştüler. Bu sessizlikten Moskova Belediye Bandosu yöneticisi çok sıkılmış olmalı ki birden hiç beklenmedik bir halk parçası çalmaya başladığı sırada bir takım adamlar neredeyse elinden değneğini alıp adamcağızın bir yerine sokacaklarmış gibi öfkelendiler. Kendi aralarındaki konuşmada şöyle bir 3-5 dakika sürdü ve bir şeye karar vermişler gibi toparlandılar. Ellerindeki çiçek buketlerini bıraktılar. Garın çıkış kapısına doğru yöneldiler. Konferans 3 gün süreceği için hemen hemen hepsinin elinde bavullar ya da valizler vardı. Birden şunu düşündüm. Kim bilir şimdi bu adamcıklar nasıl panik içindedirler, bavullarını ilk kez yaşamlarında kendileri taşımak zorunda kaldıkları için. Nasıl derin bir ürküntü içindedirler, nasıl uşaksızlık onlara böylesine yapayalnızlık duygusunu bir acı gibi getirip içlerine çöreklendirmiştir. Kim bilir? Ve Moskova garının merdivenlerinde dizildiklerinde gözlerine inanamadılar. Georgi Vasilievich, Moskova bomboştu. Bir tek Tanrı'nın kulu yoktu. Gar alanı, bulvarlar, sokaklar, caddeler bomboştu. Sanki Moskova'yı Moskovalılar terk etmişlerdi. Evlerde bile en küçük bir kıpırdanış yoktu. Bir ev içindekileriyle kıpırdar, soluk alır, soluk verir sanki. Evlerin, binaların bile soluğu kesilmiş, bomboş taş yapılar olarak kalıvermişlerdi karşılarında. Ve durumu o zaman kavradılar. Genel grev çağrısına tüm Moskovalılar uyuyorlardı. Bolşeviklerin bunca etkili olmalarının onlarda nasıl bir düşünce uyandırdığını, 18 Haziran gösterilerinde kitlelerin kendileri aleyhine sloganlar söylemeye başlamaları karşısında duyduklarıyla kıyaslayıp çıkarabilirsin sanırım. Ve ellerinde bavulları ve valizleriyle frakları içinde bu adamlar bomboş Moskova sokaklarında konferansın yapılacağı yöreye doğru yürümeye başladılar. Görülmeye değerdi bu yürüyüşleri. Çoğunun ödü patlıyordu. Çoğunun az önce Teğmen'in kendilerine söylediğinin ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladıkları belli oluyordu. Kendilerine bir saldırı olsa tek bir tanrının kulu çıkıp da Moskova'da kendilerini savunmayacaktı. 10 dakika içinde kana tere battılar. Yeniden çevrelerine bakıp dinlendiler. Fraklarının düğmelerini gevşettiler. Kimisi bir şeye pek öfkelenmiş gibi kızgın kızgın kravatını söküp çıkardı kolalı yakasından ve yeniden yürüyüşe başladılar. 3 kilometrelik yolu 2 saatte ancak alabildiler. Hele güzel giysileri içindeki hanımlarının görüntüsüne doğrusu insanın yüreği dayanamıyordu. Bir elleri yağda, bir elleri balda bu hanımlarımız öyle bir perişanlığa uğramışlardı ki Moskova'nın bomboş sokaklarında artık kimileri gözyaşlarını tutamayıp dantelli mendilleriyle gözyaşlarını kurulayıp duruyorlardı. Daha özenle bakıldığındaysa birçoğunun göbekli kocalarıyla kavgaya giriştikleri, itişip kakıştıkları bile izlenebiliyordu. Doğrusu ya Georgi Vasilievich, Moskova proletaryası için bu 3 kilometrelik yol çok eğlenceli sahnelerle dolup taştı. Ve bu proletaryanın onların ruhu duymadan kendilerini böylesine köşe köşe, pencere pencere, kapı kapı izlemelerine şaşıp kaldım. Konferans salonuna geldiklerinde yığılıp kalmışlardı. Konferans salonunun görünümü iradesini biraz ayakta tutabilenler için bile artık dayanılır gibi değildi. Uşakları salonu hazırlamak şöyle dursun, alabildiğine karma karışık bırakıp çekip gitmişlerdi. Salon salon olalı böyle pisliği de sanırım yaşamı boyunca bile bir kez görmüş değildi. Sözün tam anlamıyla salonun içine edilmişti. Bu pislikleri kaldırmak için su aradıklarında suların akmadığını gördüler. Çünkü tüm belediye görevlileri Bolşeviklerin genel grev çağrısına uymuşlardı. Telefonlar çalışmıyordu. Elektrikler yanmıyordu ve ellerini neye atsalar, neyi tutsalar her şey ellerinde kalıyordu. Yine de salonu şöyle böyle hazırlayıp öğleden sonra konferansın açılışını sağlayabildiler. 2500 delegenin katıldığı ve kendisinden çok şey bekledikleri Moskova Devlet Konferansı sanki bir savaş yıkıntısı içindeki kentte gerçekleştirilebiliyormuşçasına tam bir dağınıklık ve yetersizlikler içinde sürdü. Özellikle Kornilov'un gelişi tam bir fiyasko oldu. Ünlü başbuğumuz Moskova kentini daha görür görmez bozuntuya uğradı. Hele salondaki delegelerin durumu içler acısıydı. Otellerinde bile kendi çarşaflarını kendileri yaymak zorunda kalmışlar, doğru dürüst yemek yiyememişler, doğru dürüst uyuyamamışlardı. Başbuğumuz Kornilov, karşısında diri güçler bulacağı yerde moralleri bozuk, ne söylediklerini, ne istediklerini de pek bilmeyen bir insanlar topluluğu bulmuştu. Bu insanlar bu veballar kentinden bir an önce kaçıp gitmek, kendi yaşamlarının konforuna bir an önce dönmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Fede Başbuğumuz burada yaptığı konuşmada özellikle silah fabrikalarındaki üretimin son derece düşük oluşundan falan söz edip kasıla kasıla geldiği kentten bu yıkıntıya uğramış insanları bıraktığı gibi gerisin geri döndü. Nikki bu arada gizlice yapılan bir toplantıda artık Kornilov'un darbe girişiminin tarihinin saptandığı kulağımıza geldi. Kornilov için bu tarih 27 Ağustos olarak saptanmış. İşte Georgi Vasilievich, ünlü Moskova Devlet Konferansı tam bir yıkım içinde bir balon gibi söndü. Buruşa buruşa, kendi kendisinde hava kaçıra kaçıra söndü. Ve diri, dipdiri güçler, yarını aratacak asıl diri güçler bu sönüşü pek keyifli, pek içten bir coşkuyla izlediler. Batan bir daha yüzdürülmesi olanaksız bir geminin batışını izler gibi. Seni devrimci özlemimle kucaklıyorum. Serge, 18 Ağustos 1917. 7. Yoldaş Vasilievich, Riga düştü. Riga önceki gün 19 Ağustos'ta düştü. İngilizler, Fransızlar ve Almanlar devrimci St. Petersburg proletaryasını bir silindir gibi ezip geçebilmek için hazırladıkları planı hemen uygulamaya koydular. Artık St. Petersburg'un önünde kendisini Almanlara karşı koruyacak en küçük bir askeri birlik yok. Üstelik içeride St. Petersburg kapıları önündeki bu düşmanla işbirliği içinde başbuğ, Gurko'nun Kara Yüzler Örgütü ve her dakika yeni bir terörist eylem düzenleyen Savinkov'umuz var. Tüm düşmanlarınca çevrilmiş, kuşatılmış durumda bir avuç St. Petersburg proletaryası. Vasilievich yoldaş, çok dikkatli yaşamamız gereken günlerde, saatlerdeyiz. Lütfen her şeye dikkat. Serge, 21 Ağustos 1917. 10. Kaset, 1. Yüzün sonu.